Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe akşamları Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe 19'dan sonra Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla sizlerle birlikteyiz. Bizi İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4 ve Kocaeli'nde 90.2 frekanslardan dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radyo Sputnik'in Telegram ve Odyssey kanallarından da takip edebilirsiniz. Bugün Hatay'dayız. Burası epey çok tartışılan bölgelerimizden birisi. Suriye'nin hemen dibinde, sınırımızda hemen İdlib var, Lazkiye var. Böyle bir ortamdan sizlerle birlikte olacağız. Konuğumuz da Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı. Onunla konuları tartışacağız. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Sayın Başkan.
İyi akşamlar İsmet Bey.
Sesiniz biraz az geliyor. Yönetmenimiz açabilir mi acaba?
Sesim. Alo.
Alo.
İyi akşamlar, ben sizi duyuyorum.
Sayın Başkan. Evet, Hatay'dayız. Hatay neredeyse 2011'den beri çok tartışılan illerimizden birisi. Evet. İşte sığınmacı Suriyeliler var. Hemen sınırımızda ciddi çatışmaların yaşandığı İdlib bölgesi var.
Evet.
Son durum nedir? Bize bir aktarabilir misiniz?
Şimdi tabii ki son durum burası biraz sakin gibi duruyor. Suriyeliler tabii ki normal kendi hayatına devam ediyor. Ama tabii ki sınırdaki o teyakkuz ve olma hali devam ediyor. Ama tabii ki hem sosyolojik hem psikolojik hem de ekonomik anlamda 12 yıl oldu. Suriyeli misafirlerimiz Hatay'da olduğu için insanlarımızın işte biraz önce saydığım 3 tane hem ekonomik hem sosyolojik hem de psikolojik anlamda etkilenmesi en üst seviyede. Tabii ki insanımız yüzyıllardır farklı renklerin, farklı kültürlerin bir arada yaşaması dolayısıyla birçok konuyu empatiyle, sevgiyle yaklaşabiliyorlar ama bunun yanında sorunumuz yok. Sorunların hepsi çözüldü deme şansına sahip değiliz. Sorunlar, o kronik sorunlar devam ediyor. Sorunların çözümü için de tabii ki ilk önce biz Suriye-Türkiye arasındaki barışın bir an önce tesis edilmesinden yanayız.
Efendim, o konuya geleceğiz biraz sonra. Şu anda biz sokaklarda dolaştık, Hatay'ın sokaklarında dolaştık. Evet. Mesela şehrin belli yerlerinde Suriyeli sığınmacıları pek görmedik. Ancak belli bölgelerde yoğun olarak yaşadıklarını görüyoruz. Şu anda çözümü konusunda sizin herhangi bir projeniz oldu mu? Yani sizle daha önce yaptığımız sohbetlerde ciddi uyarılarınız vardı. Bu uyarılarınız devam ediyor mu?
Tabii şimdi bir sorun varsa o sorunun çözümü için de çözüm mercileri var. Çözüm mercileri her iki tarafın hükümetleridir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümeti ve Suriye Devleti'nin hükümetleridir. Ama tabii ki bu 12 yıl önce böyle bir olay başımıza gelseydi, bu iki devletin başkanı ve hükümetlerin yetkili organları bu işi çok rahatlıkla çözme şansına sahipti. Ama şu anda orada farklı devletler de var ve güçlü devletler var. Ve bu çok daha karmaşık bir yapıya bürünmüş bir sorun haline geldi. Amerika Birleşik Devletleri var, Rusya var, İran var, indirekt olarak Avrupa Birliği var, işte İsrail var, başka devletler de var. Şu anda iki ülke tek başına bu konuyu çözmeye çalışsa çok büyük ihtimalle tek başına iki ülke bunu çözmez. Çünkü başka bu konuya müdahil olan ve orada varlığını sürdüren ülkeler var. Muhtemelen onların da masada olması gerekecektir ve çok daha bilinmeyen, çok bilinmeyenli bir denklem haline gelmiş bir sorun yumağı pozisyonunda bu konu. Tabii ki çözüm şart, her iki tarafın bu konuda dirayet göstermesi şart ama diğer ülkelerin de bu çözüme katkı sağlaması şart.
Şimdi son günlerde Mersin'deki vatandaşlarımızla görüştük. Yine İstanbul'daki ve diğer illerdeki vatandaşlarla da görüştük. Şöyle şeyler anlattılar. Ya Türkiye'de hayat çok pahalılaştı. İşte kiralar çok arttı. İşte bir takım Suriyeliler işte iş yeri açmışlardı ancak onların kiralarına yetişemiyorlar. Yavaş yavaş Suriye'ye bir dönüş başladı diye. Hatay'da da var mı böyle bir durum efendim?
Burada pek onu hissetmiyoruz ama kiraların arttığı doğru ama tabii ki iş yerleri açınca bunların iş yeri açınca birçok avantajları var. Mesela ticaret odalarına vermiyorlar, para vermiyorlar. Muhasebe tutma mecburiyetleri yok. Bir başka ekonomik anlamda işte vergiyle ilgili avantajları var. Bazıları hiçbir şekilde vergiden muaf olmak için kendini esnaf olarak göstermeyip kayıtsız esnaflık yapan var. Ama Hatay'da mesela çiftçilikte çok uğraşanlar var. Ortak müteahhitlik yapıp müteahhitlik mesleğinde para kazananlar var. Kuyumcu esnafının özellikle neredeyse Hatay'da 50 civarında kuyumcu, 50-55 civarında kuyumcu var şu anda.
Suriyeli kuyumcu.
Tabii. Daha çok Antakya bölgesinde, İskenderun'da da vardır ama burada daha fazla. Bunun dışında özellikle dış ticarette çok etkinler. Dış ticarette özellikle Orta Doğu ayağında çok etkinler. Çünkü hem Arapça biliyorlar hem Türkçe büyük bir kısmı yabancı İngilizce biliyorlar. Ve daha önce de bu insanlar Orta Doğu'da Basra Körfezi'ne kadar dünyanın Orta Doğu dışında dünyanın birçok yerine ticaret yapmış insanlar. Ve şu anda da büyük bir ticaret ağları var. Tabii böyle olunca şimdi esnaflık dışında iş gücünden faydalanıp hem çiftçilik hem bu sanatkarlık konusunda da iyi oldukları için bir de dışarıdan gelip çalışmak zorunda kaldıkları için bu insanlar daha ucuza çalışıyor. Daha ucuza çalışınca 2-3 ayrı bir evde oturabiliyorlar, tutup oturabiliyorlar. Ayrıca bizim insanlarımız eskiden diyelim sigortalı her de diyelim ki 1500 lira haftalıkla çalışırken şu anda daha ucuza ve daha sigortasız çalışmak zorunda kalıyor. Bunun sonucunda da genç evliler ev kiraları arttığı için giderlerini karşılamayacak pozisyon oluyor. Birçok evlilikte bu yüzden yıkılıyor. Tabii burada Suriye'den gelen insanları suçlamak değil bizim amacımız. Amacımız bu kandıran olan 12 yıllık meselenin her iki ülke faydasına da barış yoluyla çözülmesi. Çözülürken de şimdi Birleşmiş Milletler olsun, Avrupa Birliği'nden olsun, birçok vakıftan olsun buradaki insanlara destek yağıyor. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımız da 50 milyar, 40 milyar dolar harcadık diye ifade ediyor. Şimdi bunlara baktığınız zaman bu insanlara verilen yardımların üçte birini biz Suriye'de tekrar insanların oraya gidip yerleşebilmesi, orada hayatına devam etmesi için iş yerleri, gerek okullar, gerek yollar, gerek altyapı, gerek barınacakları, meskenler için bu gelen paraların üçte biri oraya harcansa 3-4 yılda tekrardan Suriye'ye gidip hayatlarını idame edecek pozisyona gelebilir Suriyeli insanlar. Okullarına da gidip çocukları okuyabilir. Tabii insanları oraya göndermeden önce onların can güvenliğini ve oradaki adalet mekanizmasını en üst seviyeye çıkartıp bu insanları gönül rahatlığıyla göndermek lazım. Bu yüzden de her iki devletin en üst kısmından itibaren, devlet başkanlarından itibaren her iki devletin yöneticileri, hükümetleri burada çok aktif oynaması lazım. Biraz önce ifade ettiğim gibi masaya oturması muhtemel diğer devletlerinde bu konuda pozitif bir tutum sergilemesi lazım.
Evet. Sayın Başkan, geçtiğimiz günlerde bazı tarım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerle konuşmuştuk. Bazı işte portakal yetiştiren, limon yetiştiren, efendim diğer tarım ürünlerini yetiştiren. Onlarda bir kaygı vardı. Yani dediler ki ya bu Suriyeliler meselesinde bir başka yerden daha bakalım. Yani örneğin dediler şu anda limon mevsimi başlıyor. Fakat yani işçi bulmakta zorlanıyoruz. Suriyeli işçiler de olmasa çok sıkıntı çekeceğiz diye görüşleri var. Siz ne dersiniz? Sizin bölgeniz de ciddi bir tarım ülkesi, tarım bölgesi.
Çok doğru söylüyorsunuz İsmet Bey. Bu temelden yanlış bir mesele. Şöyle, Avrupa'da gelişmiş ülkeler çocuklar ilkokula gittikten sonra ortaokul bölümünde o çocuğun yeteneğine göre çocuklara meslek seçiminde okullar yardım ediyor, eğiticiler yardım ediyor. Ve çocukların kapasitesine göre, yönelimine göre, yeteneğine göre o çocuklar yönlendiriliyor. Doktor olacaklar doktor oluyor. İşte hukukçu olacaklar hukuk oluyor. Ama hukukçu öğretmen olacak öğretmen, teknik adamlar teknik adam oluyor. Ama bunu yapamayacaklar sanata elverişli çocuklar sanata yönlendiriyor. Çünkü bunu yaptığınız zaman hiç kimse işsiz kalmıyor. Herkes yeteneğine göre iş yapıyor. Ve bizim esastan bu eğitim sistemimizde sıkıntılar var. Çünkü bizim çocuklarımızın hepsi okuma isteği var. Ailelerin hepsi üniversiteye gönderip üniversitede bu çocukları eğitim almasını istiyor. Ama bakıyorsunuz bize başvuranların çok büyük bir kısmı işsizlerin üniversite mezunu. Üniversite mezunlarının istihdam edeceğiniz alanlar belli ve o limitleri aşma şansınız yok. Öyle olunca da çocuklar işsiz kalıyor. Bizim çocuklarımız ondan sonra esnaf ve sanatkarlarla birlikte çalışamıyor. Tarlada çalışamıyor. Hal böyle olunca bizim eğitim sistemimiz böyle devam ederse biz tarlada çalışacak çocuk da bulamayacağız, genç de bulamayacağız. Sanatkarlık yapacak genç de bulamayacağız. O zaman hep Afrika'dan, Orta Doğu'dan insan mı getireceğiz buraya? Bizim
Evet.
hükümet olarak eğitim sistemimizi irdelememiz, ona göre bir adım atmamız lazım. Yani bunun için dünyayı tekrardan keşfetmeye gerek yok. Bu işi çözmüş ülkeler var. Almanya başta olmak üzere onlara bakarsınız. Onlar bu işi nasıl çözüyorsa çözersiniz. Ama sırf bizim tarlada çalışacak, esnaflıkta çalışacak, işte sanatkarla çalışacak adam eksiğimiz var diye veya limon toplayacak adam eksiğimiz var diye dışarıdan insan ithal edersek biz gerçekten tükenmekte olan bir toplum haline geliriz. Şu andaki bazı ülkelerde kendi nüfus politikalarında gittikçe negatifleşen, gelmekte olan nesillerin gelecekte o ülkeyi yeteri kadar yönetecek, yeteri kadar o ülkedeki işte sanata, diğer mesleklere yönelemeyecek sayıda insan yetiştiremediği için dışarıdan ithal eden ülkeler var. Biz de o pozisyona geliriz. Bu işin kolaycılığı olur İsmet Bey. Biz
Evet.
gelecek nesilleri şekillendirecek bir eğitim sistemine ihtiyacımız var. Bunu yaptığımız zaman bizim dışarıdan ithal insana ihtiyacımız olmaz. Bu Suriyeli için söylemiyorum bunu. Başka ülkeler için de söylüyorum. Bizim şu anda dinamik, genç, çocuk yaşta kendi kendine yetecek bir nüfusa sahibiz. Bunun için eğitim sisteminin hükümet tarafından tekrardan yeniden gözden geçirilmesi lazım. Özellikle ortaokuldan sonraki yönlendirmelerin daha bilimsel, daha akademik, daha sağlıklı bir şekilde yapılması lazım. Eğer biz limon toplayacak adam bulamıyoruz deyip dışarıdan insan ithal ediyorsak bundan sonraki süreçte bahanemiz çok olur. Diğer meslek gruplarında da insanları ithal etmeye başlarız. Bir bakarsınız bizim demografik yapımız bozulmuş olur ve gelen insanların belki de 30-40 sene sonra nüfusu bizden çok daha fazla hale gelir. Bunun acısını şu anda Fransa başta olmak üzere birçok ülke yaşıyor ve birçok ülkede girilemeyecek mahalleler var. Mesela emniyet teşkilatı bile giremiyor o mahallelere. Niye giremiyor? Çünkü orada gettolaşma oluşmuş. Şimdi biz
Evet.
de kendi ülkemizde böyle bir gettolaşma olsun istemiyoruz. Devletimizin, coğrafyamızın her tarafı güvenli olsun. Sivil insanlar da, askerler de, emniyet teşkilatı da buraları rahat rahat girsin. Herkes her yer yaşanacak bir pozisyonda kalsın isterim.
Evet başkan, sizin bu demografik yapı konusundaki hassasiyetinizi ve uyarılarınızı daha önce de duymuştum. Daha önceki sohbetlerimizde de dile getirmiştiniz. Ben
Evet.
geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'nda bir toplantı vardı. Yani Türkiye'de 3,8 milyon, yaklaşık işte 4 milyona yakın Suriyeli sığınmacı olduğu söyleniyor. Bunların içerisinde dikkat çeken bir şey var. 700 bini çocuk. Yani 700 bin çocuk şu anda ne kadar oldu bilmiyorum. Biraz fazla gibi geliyor. Ne dersiniz?
Benim tahminim daha fazla, onu söyleyeyim size. Yaklaşık yılda 100 bin çocuk doğuyor. Dışarıdan gelen,
100 bin.
özellikle Suriye'den gelen insanlar. Şu anda biz rakam verdi mi hükümet bunu yapmadı ama doğumlu gerçek resmi rakamları bunu görebilirsiniz. Şimdi şöyle Filistin'in geçmiş var. Üçüncü sırada olan nüfus şu anda birinci sırada olmuş durumda. Dışarıdan gelen göçlerle o nüfus orada artmıştır ve daha sonra da orada bir devlet kurulmuştur. Biz yakın tarihimizdeki geçmişimize bakacağız. Gelecekle ilgili kararlarımızı ona göre alacağız. Bizim yaptığımız şovanistlik falan değil, kendi insanımızın geleceği hakkında sağlıklı karar vermek, kendi çocuklarımızın, kendi torunlarımızın gelecekteki bütün yönetişim anlayışı, bütün kendi hakları, bütün bunları aldığı şey yaptığınız zaman, toparladığınız zaman kendi çocuklarımızın gelecekte kendilerinin vereceği kararlarla yönetilmesi ve kendi soyundan gelen insanların seçilerek onlar yönetmesinden yanayız. Biz bir Osmanlı'dan sonra büyük bir mücadele verdik Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde. Ve bu önderlikte Çanakkale Savaşı olsun, diğer Kurtuluş Savaşı'ndaki cepheler olsun, Türkiye'de hangi kimlikler varsa hepsi Türk bayrağı altında mücadele etmiştir. Bizim hepsi kardeşimizdir. Olaya ben öyle bakıyorum. Ama şu bir gerçek var ki Osmanlı'dan sonra Suriye Devleti kurulmuştur, başka devletler kurulmuştur. O devletlerin de kendi coğrafyasında huzurlu yaşamasından yanayız. Barış olsun, herkes kendi coğrafyasına gitsin istiyoruz. Kimseyle düşman değiliz ama kendi çocuklarımızı ve torunlarımızı da çok seviyoruz.
Evet.
Yani tarihi geçmişe baktığınız zaman gelecek adına kaygı duyduğumuz şeyler var. Bu nedenle bunu konuşuyorum. Bir de burası 20 yıl bağımsızlık mücadelesi vermiş bir şehir. Yani Türkiye'de kurtuluş mücadelesi bittikten sonra yaklaşık 16 yıl daha bir bağımsızlık mücadelesi vermişiz. Ve bunu verirken de çok şehit vermişiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim tecrübesiyle Hatay önce bağımsızlığını kazanmış. Sonra ona 20 gün bağımsız bir devlet olarak kalmış. Sonra kendi isteğiyle parlamentosunu feshedip Türkiye Cumhuriyeti'nin Serhat şehri olmayı kabul etmiştir. Yani biz geçmişten çok daha ders alması gereken bir şehiriz. Ve geçmişte bundan daha 80 yıl önce çektiğimiz sıkıntıları unutmadık. Bundan sonra da böyle sıkıntı çekmek istemiyoruz. Bunu Suriye anlamında söylemiyorum ama şöyle bir durum var. Eskisi gibi savaşlar topla tüfekte olmuyor maalesef. Önce ekonomiyle
Evet.
oluyor. Daha sonra demografik yapınızı değiştirmeyle oluyor. Daha sonra demografik yapınız değiştikten sonra da yönetimin ele geçirilmesi de oluyor. Biz bu senaryoları görmek istemiyoruz. Ben bu ülkeyi seviyorum. Bu ülkede kurtuluş mücadelesi veren herkesi de seviyorum. Ama bu ülke bizim bundan sonra kendi isteğimiz ve arzumuzla şekillendireceğimiz ülke olsun istiyorum.
Evet. Sayın Başkan, bir dikkat çekici bir gelişmeler var son dönemde. Yani 2011 öncesinde Türkiye ile Suriye arasında hiçbir sıkıntı yoktu.
Evet.
Hatta iki ülke neredeyse sınırları kaldıracak noktaya gelmişti. Şimdi 2011'de bir takım olaylar oldu. Türkiye'nin hataları oldu. İşte bir takım terör örgütleri Türkiye üzerinden Suriye'ye geçtiler. Oralarda yani büyük mesela Çin'den hemen Hatay'ın biraz ilerisinde, Hatay sınırının hemen biraz ilerisinde Suriye'de Çin'in Uygur bölgesinden bile gelenler var. Kafkaslardan gelenler var. Dünyanın her tarafından Afganistan'dan gelenler var. Şimdi böyle bir ortam çıktı. Yani 11 senedir neredeyse çok ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Türkiye'de çok ciddi sıkıntılar yaşattılar. Şimdi gerek son Astana zirvesinde İran'da, Tahran'da yapılan zirvede gerekse Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in Soçi zirvesinde hava biraz değişiyor. Yani Türkiye'nin Suriye politikası biraz değişiyor gibi. Hatta Suriye ile yeniden temasların başlaması, ilişkilerin normalleşmesi, bu konuda bazı çalışmalar yapılıyor ki bunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan da anlıyoruz. Yani biz diyor, yani bu işleri normalleştirmek zorundayız diyor. Artık o katil Esad söylemini de biraz bırakmış gözüküyor. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Umutlu musunuz önümüzdeki süreçte?
Şimdi tabii ki Sayın Genel Başkanımız bu konuda hep vurguladığı barış. Ben yıllardır hep barışı konuşuyorum. Bizim istediğimiz zaten barış. Şu andaki Türkiye Cumhuriyeti hükümetimizin ve Suriye Devlet Başkanı ve hükümetinin bu aşamaya gelmesi bizim açımızdan gerçekten çok sevindirici. Geç de olsa doğrunun yapılması, ölen insan sayısının artık azaltılması, insanların umutların yeşertilmesi bizi et sevse mutlu eder ve bu konuda belki de en çok sevinenlerden birisi ben olurum. Sayın Genel Başkanımız olur. Çünkü biz yıllardır hep barışı istedik, barışı çağrıştırdık. Şimdi sizin ifade ettiğiniz gibi bu Birleşmiş Milletler raporunda da var. 15 Temmuz 2019 raporunda. Rapor aynen şöyle diyor, Hatay'ın Suriye sınırı dünyanın terörist tetiği haline geldi diyor. Şimdi bu önemli bir rapor. Çünkü Birleşmiş Milletler bunu gördüğü için sizin de ifade ettiğiniz gibi bunu görmüş. Biz de aynı şeyi görüyoruz. Başka bir tehlike de var. Şimdi bizim burada çok doğum var ama birçok düşüş de var. Evde de doğumlar da var. Yani Türkiye hastanede doğup da tarihe geçmiyor. Kayıtlara geçmiyor. Şimdi bu çocukların hepsi maalesef okuyamıyor. Aileler bu konuda çok duyarlı değil. Okuyamayınca bunların bir kısmı maalesef mendil satıyor. İşte başka şeyler satıyor ama bunlar 3-5 sene sonra başka eline silah tutacak olanlar da vardır. Çünkü bakamadım, yetiştiremedim çocuklar maalesef uluslararası ve yerel suç örgütlerinin ağına düşüyor. Onlar da yarın başka bölgelerde elinde silah, başkalarının verdiği parayla diğer insanlara silah doğrultabilir, mermi sıkabilir. Ben size başka bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi bakıyorsunuz bir çocuk eğer doğduğu evde kütüphane yoksa evde kütüphanesi olan çocuktan hayatta 7 sene geriye başlıyormuş hayata. Yani evdeki kütüphane bile önemli. Başka bir şey söyleyeyim. Biz 2 tane okul yaptık. Bizim Almanya'da 2 kardeş şehrimiz var. Onlarla birlikte bir tanesi Reyhanlı'da. 24 derslik, 4-4'lük bir okul yaptık orada. Bu okulda biz çocuklara resim yarışması yaptık. İsmet Bey, bunların bir tanesi normal bir resim çizmedi. Bir tanesi çiçek resmi çizmedi. Bir tanesi ev resmi çizmedi. Bir tanesi annesinin resmini çizmedi. Bunların hepsi savaş takip, işte tanktır, tüfektir, savaş uçağıdır, savaş helikopteridir gibi bunları çizdi. Bu çocuklar bununla büyüdü. Böyle büyüyen çocukların psikolojisi normal olabilir mi? Bu ailede büyüyen çocukların psikolojisi normal olabilir mi? Bu 12 yıldır dışarıda yaşam mücadelesi veren insanlar çocuklarını iyi yetiştirebilir mi? Yani insanlara çok fayda yetiştirebilir. Mutlaka fileler olacaktır ve çok file olacaktır. Bunlar da yarın eğer barış yapmazsak bunlar da yarın başka bölgelerde dünyanın başına bir olacaklar. Bu olaya çok kapsamlı bakmak lazım. Kapsamlı baktığınız zaman en doğru şey barıştır. Hacı Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi yurttasız cihanda sulh. Arzu demiş ki en kötü barış en iyi savaştan daha iyidir demiş. biz ona sarılmak zorundayız. Biz savaştan uzaklaşmak zorundayız. Barışa da en çok katkı sağlaması gereken millet biziz. Çünkü biz gerçekten tarihte çok ders alınması gereken badireler adlı bir ülkeyiz, milletiz. Bu nedenle biz barışı kesinlikle savunuyoruz. Geç de olsa hükümetin attığı adımı destekliyoruz. Ve bu konuda bizim Sayın Genel Başkanımız olsun, Millet İttifakı'ndaki diğer liderlerimiz olsun, bence elinden geleni yapacaktır. Çünkü bu artık kangren haline gelmiş, çözülmesi gereken belki de Türkiye için en önemli sorundu. İkinci sorun da tabii biliyorsunuz ekonomi ve işsizlik.
Evet. Yani muhalefet de destek vermesi gerekiyor. Zaten diyorsunuz destekliyor.
Kesinlikle destek veririz. Hiçbir sıkıntı yok. Zaten bugüne kadar hiçbir muhalefet lideri iktidar bu konuda yanlış adım atıyor demedi ve hiçbir aksi söz söylenmedi. Benim başka televizyon programlarında da radyo programlarında da ben bunu hep savundum, savunmaya devam edeceğim. Barıştan başka çaremiz yok.
Evet. Sayın Başkan, Suriye Hatay'ın ekonomisinde çok önemli bir yere sahipti eskiden. Çok sayıda Suriyeli turist gelirdi, burada alışveriş yapardı, giderdi, gelir burada kalır, konaklar, eğlenir. Yani Hatay bir anlamda Suriyeli kardeş şehir gibi bir şeydi. Ve son derecede sıcak ilişkileri vardı. Zaten akrabalık ilişkileri falan da var. Tekrar o günler gelir mi sizce ve Hatay ekonomisine o anlamda ciddi katkı sağlayacak bir boyuta ulaşabilir mi ilişkiler yeniden?
İnşallah gelir. Ben şunu söyleyeyim. Biz sadece günde 250 tır kamyonla Basra Körfezi'ne kadar ihracat yapıyorduk. Yaş sebze, meyve olsun, hububat olsun, teknolojik ürünler olsun. Bunları yapan bir şehir şu anda 25 günde bir 100 konteynerle yetinebiliyor. O da denizden ulaştırma yoluyla. Biliyorsunuz artık deniz ulaşım çok pahalı. Lojistik sektörü çok çok pahalı. Karayola gidiş daha kolay ve çok daha efektif, daha fazla para kazanıyorsunuz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bizim Halep'le Antakya arasında uzun çarşıda sadece günde uzun çarşıda 750 bin dolarlık alışveriş olurdu. Çantacı evet. Diye tabir ettiğimiz oradan buraya, buradan oraya insanlar hem gelirken hem giderken orada olmayan ürünleri alıp götürürdü. Otobüsçüden tutun da taksiciye, berbere, lokantacıya, otelciye ve çarşı esnafına büyük kazanımları vardı. Şu anda maalesef bu durmuş durumda. O günlük 250 tır kamyonla ihracatımız da durmuş durumda. Bu 12 yıllık bir gerçekten de çıkmaz bizim için. İşte barış olursa bunlar yavaş yavaş başlar ama şu çok önemli ve çok acı. Filistin, Libya, Irak, şimdi Suriye, bir ara Mısır aynı sıkıntıları yaşadı. Buralarda barış bir kere kayboldu mu, huzur bir kere gitti mi, yüzyıllarca o ülkelerde kaos devam ediyor. Mesela Filistin durulmadı, şimdi Libya durulmuyor. Irak'ta işte çok yakın zamanda çok çalkantılar oldu, devam ediyor. Suriye'nin de barış olur olmaz iki devlet arasında bizden her şeyin güldük gülistanlık olacağını beklemek çok zor. Ondan sonra süreç içerisinde hükümetlerin, devletin insanlara bakışı, renkler arasındaki bütünleştirici anlayışı çok önemli. Bunu yaparlarsa belki olur ama eğer hükümetler düzgün kurulup devlet insanlara şaşı bakarsa bazı renklere, o zaman Suriye'de tekrardan bütünleşmek çok zor olur. Yani zaten bu barıştaki ana temalardan bir tanesi de o olması lazım. Orada insanların o geri ülkesine dönmesini istediğimiz insanların özellikle güvenlik ve adalet kaygılarının giderilmesi lazım. Çünkü evet. Şu anda bakıyorsunuz Irak'ta aynı problemler yaşıyor. Libya durulmadı. Yani ve hep bu Orta Doğu'da, Afrika'da, Kuzey Afrika'da bu problemler, diğer Afrika bölgelerinde de var ama işte burada esas ustalık masada bütün bu işleri teferruatlı bir şekilde kapsayıcı pozisyonda tutmak ve ona göre bir barış tesis etmek. Yakında ben görüşeceklerini düşünüyorum. Ülkenin ilgili bakanları en azından görüşeceğini düşünüyorum. İnşallah biz bu işi yani bu işten Türkiye'de, Suriye'de en huzurlu ve en kolay bir şekilde kurtulur.
Sayın Başkan, telefonu birazcık ağzınıza yaklaştırırsanız bundan tamam, sonraki şeylerde. Şimdi Astana süreci biliyorsunuz olaylara bir anlamda müdahil oldu. Bunu evet. Sizce barışla taşlandırabilir mi Astana süreci bu çabalarını?
Valla inşallah şimdi biz Türkiye olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki çabamızı din kardeşlerimizle de yaparsak çok mutlu oluruz. Tabii ki biz ifade ettik bunu biraz önce gene. Burada Rusya'nın, İran'ın tutumu, Amerika'nın tutumu, belki İsrail'in, Avrupa Birliği'nin hepsinin tutumu çok önemli. Direkt ve indirekt etkeden ülkeler var burada. Onların da tutumları çok önemli ama biz Türkiye olarak yapıcı olmak zorundayız. Çünkü şu anda en çok komplikasyonu yaşayan, en çok problemlere gebe olan ülkenin başında geliyoruz. Yani burada en çok zarar eden ülke birinci sırada Suriye ama ikinci sırada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bu nedenle bizim barış için en fazla çaba sarf eden ülke olmamız lazım.
Evet. Sayın Başkan, bugün Hatay'ı gezerken ve sizin faaliyetlerinizi de incelerken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne feribot seferleri düzenliyorsunuz galiba.
Evet.
Beyrut'a anladığım kadarıyla feribot seferleri var. Eğer normalleşirse Laski'ye de yapar mısınız?
Şöyle İsmet Bey, şeye var, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'de haftada iki gün Girne'ye var, bir gün Gazi Magosa'ya var. Biz evet. Şu anda Beyrut için uğraşıyoruz. Ama
uğraşıyorsunuz. Yani projeniz içinde var. Planlarınız içinde var.
Uğraşıyoruz. Beyrut da bu konuda olumlu. Yakında inşallah oraya da başlarız. Ama tabii ki geçerken barış test edilirse o Laski'ye zevkle yaparız seyahatleri. Hiçbir sıkıntı yok. Bizim amacımız buradaki amacımız şu. Öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Hatay'dan ve bu bölgede çok insan çalışıyor. Oraya yerleşmişler. Öğrenci çok. Yaklaşık 40 bin kişi var orada öğrencilerle birlikte. Bunların uçak masrafları çok pahalı olduğu için daha ucuz bir şekilde seyahat edebilsinler diye bunu yaptık. İkincisi biliyorsunuz Hatay Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin karesi konumunda. Hatay 5403 kilometre kareye sahip, alana sahip yüz ölçüm olarak. Bunun iki katı deniz kıta sahanlığı var. Yani iki katı kadar bizim denizde hakkımız var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Hatay bu konuda iki tane önemli bir şehir, bir devlet. Bu ikisi arasında ilk defa Hatay Cumhuriyeti'nden sonra ilk defa Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak biz uluslararası kara sularında insan taşıyoruz. Gemilerle insan taşıyoruz. Bu bizim evet. için bir şeref. Bir defa ilk defa Hatay devletinden sonra bizim deniz sınır kapımız oldu. Bu da bizim için bir şereftir. Türk bandıralı iki tane gemi işte haftada ilk gidiş, üç geliş yapıyor. Bunu biz yatay seyirle tabii ki Beyrut'a kadar Beyrut'la İsrail arası iyi olursa ta Hayfa Limanı'na kadar götürmek istiyoruz ama onların kendi arasında problem var. Birine gittiğin zaman diğer onu kabul etmiyor. Bu nedenle evet. inşallah bu İsrail'le Orta Doğu'daki ülkeler arasında bir yumuşama var inşallah. Biz iki limanada gideceğimiz bir şekilde aralarında huzur olur, barış olur. Biz de rahat rahat gideriz. Amacımız insanların rahat taşınması, taşınırken de daha fazla yük götürebilmesi ve ticarete, turizme, esnafa katkı sağlaması. Bunun için bunu yapıyoruz ama tuttu. Çok şükür ama önümüzdeki süreçte de Beyrut ve inşallah barış olursa Laski'ye de bunu yapmak arzu ederiz. Biz kadim iki tane devletiz. Dost devletiz. Osmanlı bakiyesiyiz. Her iki tarafta da iki ülkenin insanlar arasında akrabalık var. Ben Türkmenim, benim de akrabam var orada. O nedenle Hristiyanlarım var, Musevilerim var, Alevi kardeşlerimiz var, Arap kardeşlerimiz, herkesin her iki tarafta akrabası var. Tabii ki bir de işin bu boyutu da var. Bu boyutu da bizi üzüyor. Bizim oradaki akrabalarımız her gün stres içerisinde ve gelecek kaygısı içerisinde. Tabii ki barış olursa hepimiz çok mutlu oluruz.
Evet. İnşallah eski günlere döneriz.
İnşallah.
Hatay'da alışverişe, eğlenmeye, gezmeye gelen Suriyelileri tekrar görürüz. İnşallah Yayladağ sınır kapısı da açılır. Biliyorsunuz Yayladağ sınır kapısı doğrudan Suriye devletinin kontrolünde, karşı taraf. Orada rahat bir şekilde faaliyete başlar. Normal ticaret başlar ve yani şu 11 seneyi unuturuz. Öyle bir dönem gelir inşallah.
İnşallah İsmet Bey, Hatay Spor'la Halep Spor maç yapar Halep'te.
Evet, evet. Geçmişte ben de Fenerbahçe'yle Halep'teki maça gitmiştim.
En fazla sıkıntı çeken iki şehrin kulübü maç yapar. O daha şeyli olur.
Evet.
Anlamlı olur.
Hatay Spor'la Halep Spor. Evet. İnşallah çok güzel olur. Sayın Başkan, konuyu ben biraz değiştirelim. Malum Türkiye'de siyaset epey ısındı. Seçim satırına da girilmiş gibi gözüküyor. Evet. Bu süreçte nedense bu seferki seçimlerde belediye başkanları öne çıktı. İşte Cumhurbaşkanı adayı kim olsun deniyor. İşte İstanbul Belediye Başkanı diyorlar, Ankara Belediye Başkanı diyorlar. Yani Millet İttifakı açısından söylüyorum. Öbür de Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Siz de aday mısınız? Siz de Büyükşehir Belediye Başkanısınız ve çok güçlü bir şekilde geldiniz.
İsmet Bey, biz tabii lokal anlamda güçlüyüz Allah'a şükür. Burada 3 defadır seçim kazanıyoruz. Ama bizim anlayışımız ve siyasi etik olarak bizim görüşümüzde Sayın Genel Başkanımızın adaylığının konuşulduğu bir makama belediye başkanı olarak ve onun partisini, beni partisine alan bir kişi olarak ben Genel Başkanımıza saygılıyım. Onun isminin konuşulduğu bir yerde bu konuda ben adayım deme şansına sahip değilim. Siyasi etik gereği, etik bunu gerektirir. Ama şu var ki Türkiye'nin en önemli makamı her Türk insanı için gerçekten de onur verecek bir makamdır. İnşallah o makam bundan sonra 8 ay sonra layık olduğu yani nasıl söyleyeyim Türkiye'yi çok iyi yerlere götürecek bir kişi tarafından o makam değerlendirilir ve o makamda onu görürüz. Ben ancak bunu diyebilirim ama dediğim gibi Sayın Genel Başkanımızın adının konuşulduğu bir yere ben adayım deme şansına sahip değilim. Bu siyasi etik anlayışıma uymaz.
Evet. Sayın Başkan, bir havayı nasıl görüyorsunuz? Mesela diyelim ki AK Parti'nin belli bir oy kaybı gözüküyor. Hemen hemen bütün anketlerde bunu görmek mümkün. Fakat aynı oranda muhalefete artı oluşmuyor. Yani bir kararsız seçmen var. Örneğin bazı anketlerde %30'un üstünde. Örneğin geçtiğimiz günlerde bir anket yapıldı. Türkiye'nin sorunlarını kim çözer dendi. İşte A partisi, B partisi, C partisi dendi. Bir de hiçbiri seçeneğe kondu. Mayıs ayında hiçbiri seçeneğe %34,7 iken Temmuz ayında %46'ya yükseldi. Bu süreci nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Neden böyle bir şey oluyor?
Şimdi şu var, demek ki iktidardan insanlar memnun değil ve çözeceğine inanmıyor. İkinci de bizim Millet İttifakı olarak bunu çözeceğimizi inandıracak performansı göstermiyoruz. Demek ki bizim daha bütüncül, daha fazla çalışarak, daha bütüncül görünerek bu işi çözeceğimizi hissettirmemiz lazım. Yani daha çok çalışmamız lazım. Ben burada bunu görüyorum. Ama şu var, hiçbir seçim kolay değildir. 21 yıllık bir iktidar var. Bu iktidar kalmak isteyecektir. Eğrisiyle, doğrusuyla, yaptıklarıyla kalmak isteyecektir. Etrafında, iktidarın etrafındaki insanlar kalmak isteyecektir. Ve karşımızda 21 yıldır yenilmeyen bir iktidar var. Yani hiçbir şey kolay değil. Kolay teslim olmayacaktır hiç kimse. Bizim Millet İttifakı'nın biz seçimi rahat rahat kazanırız diye beklemesini ben doğru bulmam. Bu nedenle 6 şu anki Millet İttifakımızdaki 6 siyasi parti liderlerinden itibaren hepimizin daha fazla çalışması, daha fazla kenetlenmesi ve daha fazla projelerimizi insanlarla paylaştırmamız ve yaptırmamız lazım. Belli ki insanlar evi hazırlamış, toplamış, yeni bir semt, yeni bir ev arıyor ama gideceği evi ve semti kararlaştırmamışlar. O semtin bizim semtimiz olmasını, o evin bizim evimiz olmasını gerektirecek çalışmalar yapmamız lazım. Seçmene daha yakın temasta, daha doğru bir şekilde yaklaşıp bizim gelecekle ilgili projelerimizi yapabildiğimizi hissettirmemiz lazım.
Peki son günlerde Millet İttifakı içinde biraz iş tartışmalar sanki büyüdü. Öyle bir şey görüyor musunuz?
Şimdi bunlar olur ama ben Sayın Genel Başkanları yakından tanıyan biri olarak Genel Başkanlarımızın herhangi bir spekülasyon, herhangi bir sıkıntıya meydan verecek bir durumda olmayacaklarını düşünüyorum. Her siyasi parti lideri kendi çalışma arkadaşlarını aynı istikamette pozitif anlamda Millet İttifakı'nın beklentileri doğrultusunda çalıştıracağına inanıyorum. Yani bu gibi konuşmalar, spekülasyonlar olur. Çünkü içeride dışarıda birçok insanda beklenti var. O beklenti doğrultusunda kendi pozisyonu için bir şeyler konuşabilir. Ama sonuç itibariyle şu andaki Millet İttifakı'nın yapacağı en küçük yanlış bile bundan sonra telafisi mümkün olmayan sonuçlara sebep verebilir. Ve herkes bu konuda çok sorumlu davranmak zorundadır. Ben Sayın Genel Başkanlarımızın bu tutum içerisinde olduğunu düşünüyorum. Ve her siyasi partinin kurmaylarının da aynı titizlikle gelecek adına tutum sergilemesinden yanayım. Ve öyle olacağını düşünüyorum. Çünkü bu seçim gerçekten de belki de uçurumdan önceki son seçim. Bunun için her siyasetçinin çok dikkat etmesi lazım ama bu seçim sadece siyasetçilerin seçimi de değil. Bu seçim bu ülke için hassasiyet taşıyan en küçük bireyden en büyük bireye kadar, en fakirden en zenginine kadar herkesin seçimi, bu gelecekle ilgili seçimimiz, bu çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğiyle ilgili bir seçim. Bunun için hiç kimsenin kaçak güreşmeye güreşmemesi gerekir. Herkesin aynı istikamette Türkiye'nin geleceği için adım atması gerekir ve omuz omuza el ele mücadele etmemiz gerekir. Şöyle düşünün, Kurtuluş Savaşı'nda insanlarımızın Cumhuriyeti kurmadan önce kurtuluş mücadelesi verdiği zamanlar gibi bu mücadeleyi vermemiz gerekir.
Sayın Başkan, şu anda Türkiye'nin en önemli sorunu nedir desek ne dersiniz?
Bir, ekonomi. İki, işsizlik. Üç, bu sığınmacılar meselesi. Dört, devlet kurumlarının gerçekten de liyakat anlamında, iş görme anlamında gerçekten de çok negatifleşen bir tutumu. Hem kurumlar arasında iletişim, hem liyakat sistemi, hem sorunların çözümünde gerçekten de her kurum tel tel dökülüyor. Bunlar için zaten bu Kurtuluş Savaşı'na örnek verdim. Bu savaş dediğimiz şey mecazi anlamda, bu bir mücadeledir. Şu anda iki ittifak vardır. Biri işte Cumhur İttifakı, biri Millet İttifakı. Millet İttifakı'nın nöbeti devralması ve bu ülkedeki bütün kurum ve kuruluşların tekrardan elden geçirmesi, liyakat sisteminin ön plana alması, aynı zamanda kurumlar arası iletişimi maksimuma çıkartması lazım. Hukuk sistemi, eğitim sistemi, dış politika, ekonomi, bunlar en çok göze batan, en çok hızlı iyileştirilmesi gereken konular. Ama gerçekten de yeni hükümetin işi çok zor. Özellikle ekonomik tablo gelecek adına bizi çok kaygılandırıyor.
Peki muhalefetin bu ekonomiyi çözmek için bir çözüm önerisi var mı sizce? Yani bu konuda bir kamuoyuna net bir mesaj da vermediler. Sanki bu kararsızlar ondan kaynaklanmış olabilir mi?
Yok, var, ben biliyorum. Çalışıyorlar. Önce şu var, kamu harcamalarını, gerçekten de her bakanın bir uçak kullanmasını, ne bileyim işte cuma namazına 250 arabayla gitmeyi falan durdurmakta fayda var. En yakın camide cuma namazı kılmak, yürüyerek gitmek daha makbul. Bazen Rabbimizin karşısına hesap vermeye gidiyoruz, teslim olmaya gidiyoruz. Teslim olmaya giderken israftan kaçınmak lazım. Çünkü İslam dininde israfın haram olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle biz öncelikle israfı önleyeceğiz. Kurumlar arasındaki iletişimi ve masrafı arttırıcı giderleri önleyeceğiz. Önce devlet kurumları arasında bütçeyi, ihaleleri, işte alım satımı çok iyi düzenlemek lazım. Artı çiftçiden tutun da tüccara kadar birçok konuda acil alınması gereken önlemler var. Şöyle söyleyeyim İsmet Bey, mesela bizim şu anda çiftçilerimiz görürsem, bunlar için düzenleme gerekir. Mesela biz Hatay'da, siz sormadınız, ben anlatayım biraz. Biz 1,5 yıl fizibilite çalışması yaptık. 4,5 yıldır kırsal kalkınma yapıyoruz. 15.000 aileye ulaştık. Kimine tohum veriyoruz, kimine fide veriyoruz. Şu anda organomineral gübre yaptık. Bütün çiftçiler onu istiyor. Hem daha ucuz hem daha kaliteli ve verimi arttıran gübre, bu toprağı yumuşatan gübre. Oradan şuraya geleceğim. Türkiye'nin her tarafında tarım politikasını ve bundan sonraki süreci çok iyi götürmek lazım. Çünkü Türkiye teknolojide 2,5 yaşayan, yani endüstri 2,5 yaşayan bir ülke. Dünya endüstri 5.0'ı konuşuyor. Biz endüstride çok sıkı çalışsak bile güçlü devletlerin, endüstride, teknolojide ileri gelen devletlere 100 yılda yetişme şansımız yok. Ama 10 yıllık bir tarım politikasıyla biz dünyada ilk ona giren ülke oluruz. Artık gelecekte iki şey çok daha kıymetli olacak. Nüfus artışı buna etken, küresel ısınma, mevsim değişikliği, yağış rejiminin değişmesi buna etken. Yani artık teknoloji ve tarımda güçlü ülkeler ön planda olacak. Onlar ayakta kalacak. Düşünün, bir Ukrayna-Rusya savaşından sonra dünyada bir kıtlık başladı. Nedir? İşte buğdaydan tutun da bizde bile tarım ülkesi olduğumuzu düşünüyoruz. Bizde bile buğday sıkıntısı oldu. Ayçiçek yağı sıkıntısı oldu. Habire strese, hükümet de strese girdi burada. Bu nedenle tarım politikasını çok iyi yapmamız lazım. Ve bu bereketli toprakların bir karış kısmını bile boş bırakmamak lazım. Bütün bunlar gelecek hükümetin yapması gereken şeyler. Ama tabii ki 6 tane ayrı siyasi parti var. Bunlar herkes kendi konusunda çok iyi çalışması lazım ve birlikte el ele tutuşup organize çalışması lazım. Türkiye maalesef 21 yıldır çok zaman kaybetti.
Evet, özellikle tarım konusunda hemen hemen Türkiye'nin bütün bölgelerinde sıkıntılar var. Yani belki de iktidar buradan en çok eleştiri alıyor. İşte karpuz tarlada kalmış vaziyette Niğde bölgesinde. İşte hayvancılıkta insanlar yavrulu ineklerini kesmeye başladılar. İşte mazot fiyatları, üretimin maliyetinin yükselmesi tabii sıkıntılı. Yanılmıyorsam aynı sıkıntı Hatay'da da vardır.
Tabii. Şimdi mazot girdi maliyetini etkiliyor. İşte gübre etkiliyor, ilaç etkiliyor, tohum etkiliyor. Sertifikalı tohum mecburiyeti getiriyorsun, o etkiliyor. Elektrik faturası etkiliyor çünkü insanların çoğu yer altından suyu çekip sulama yapıyor. Şu anda inanır mısın, Hatay'da biz 30 tane büyük şehrin en ucuz suyu satıyoruz. İnsanlar yer altından çekeceğine suyu bizim içme suyu verdiğimiz yerlerden sulama suyu olarak kullanıyor. Çünkü bizim su çok daha ucuza geliyor. El altından çektiği suyun da elektrik faturasını çiftçi ödeyemiyor. Gizli masrafları çok olduğu için çiftçi gelecek yılla ilgili ne ekeceğinin kaygısını yaşıyor. Çünkü ya döküyor ya çok para ediyor. Bunun ortası olmuyor. Niye? Çünkü Tarım Bakanlığı bu konuda toprak verimliliği, rüzgar, havanın nemi, coğrafyanın yüksekliği, deniz seviyesinde olması gibi birçok etkene göre narenci olsun, hububat olsun, yaş sebze olsun, bunları nerede daha güzel olacağını, nerede daha verimli çıkacağını hesaplaması lazım ve ona göre çiftçiye önlenmesi lazım. Bir bakıyorsunuz bizim burada soğan tarladan toplanmıyor bile, yer altında kalıyor. Bir bakıyorsun aynı şekilde patates, ama bir bakıyorsun portakal para etmiyor. 3-4 sene sonraki yıl çok daha fazla para ediyor. İşte bunların hükümetler tarafından tarım politikasını uygulayıcı Tarım Bakanlığı konusundan üzerine düşünülmesi, plan program yapılması gereken konular. Eğitim de aynı şekilde, biraz önce ifade etmeye çalıştım. Hukuk sisteminde şimdi insanlar hiç kimse adliye düşelim diye dua etmiyor. Kendi arasında çözmeye çalışıyor. Biz bile resmi kurum olarak bizim devlet kuruluşuyuz, yani belediyeyiz. Biz bile maalesef hakkımızı, devletin kurumunun hakkını alamama kaygısı içinde yaşıyoruz. Şimdi bir büyükşehir belediyesi bunu alamıyorsa bir sıradan normal bir vatandaş nasıl alacak? Bunların çok iyi irdelenmesi lazım. Tabii ki muhalefete, şu anki Millet İttifakı'na düşen mevsine iyi çalışmak, plan programı iyi yapmak, yaptığı planı programı da en üst noktasına kadar toplumla paylaşmak. Yani gidemediğin yer senin değildir. Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da, Karadeniz'de çok ayrıntılı bütün köylere, mezralara gidecek şekilde hazırlık yapmak lazım. Hissettirmek lazım bundan sonraki süreçteki yapılacakları. Çünkü kırsal kesimde insanlar belli televizyon kanallarını seyrediyor. O televizyon kanalları dışında bir şeyi seyretmediği için de çoğu şeyden haber olamıyor. O nedenle gidip birebir temas etmek lazım. Yani bu seçim öyle kesede keklik bir seçim değil. Bu seçim çok zorlu geçecek.
Evet Sayın Başkan, konu çok ama süremiz sınırlı. Yani bir saat geçti. Nasıl geçti de bilemedik. Yani çok hızlı aktı. Evet sayın dinleyiciler, bugünkü konuğumuz Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Lütfi Savaş'tı. Programımızın sonuna geldik. Programımızı bir Hatay türküsüyle bitirmek istiyoruz. Yönetmenimizden rica ediyoruz, programı bir Hatay türküsüyle bitirelim. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkan.
Ben teşekkür ettim İsmet Bey. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar.
Sağ olun. Sağ olun.
Titrer dallar.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Başkent gündeminin nabzı bu programda atıyor. İç ve dış politikadaki gelişmeler, kulislere yansıyan özel bilgiler, gazeteci İsmet Özçelik'le Ankara Farkı'nda masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe 19'dan sonra Radyo Sputnik'te.